Işık Bahçeleri, Amin Maluf, Telos Yayıncılık, 1. Basım, Mart 1997. Türkçe'ye çeviren Esin Talu Çelikkan. Bu kitap 262 sayfadır. 6 Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 21 Aralık 2011. Okuyan Nalan Çiftçi. 3. yüzyılda yaşayan Mani, Manicilik dininin kurucusudur. Kurduğu din, İsa, Buda ve Zerdüşt'ün düşüncelerinin kaynaştırılmasından meydana gelmiştir. Mani, eski çağın bütün bilgeliğini bütün insanlara seslenen evrensel ve tek bir dinle birleştirmek istiyordu. Mani'ye göre, evrenin ve evrendeki bütün varlıkların yapısı iyilik, kötülük, ışık ve karanlık karşıtlığıyla kurulmuştur. Mani'nin kurduğu din, Sasaniler döneminde İran ve Mezopotamya'da etkin oldu ve Orta Asya'da yayıldı. Uygur hükümdarı Büyük Han, 762 yılında Mani inancını devletin resmi dini olarak benimsedi. Doğuda başlayan Mani inancı batıda da yayıldı. Bogomiller ve Katarlar, İsa'nın ilkel ortakçılığını arayan Hristiyanlar, Mani inancından etkilendiler. Mani inancı her zaman yoksulların ve ezilenlerin yanında ve içinde yaşadı. Mani'nin alabildiğince hümanist olan yeni dünya görüşü bütün dinler ve imparatorluklar tarafından ezildi. Semerkant, Afrikalı Leo ve Tanyos Kayası'nın yazarı, Konkur ödüllü sahibi Amin Maluf, dini ve düşünceleri bütün baskılara karşın doğru ve iyi insanlarda varlığını sürdüren Mani'nin yaşamını yeniden kurarken göz kamaştırıyor. Amin Maluf, 1949 yılında Lübnan'da doğdu. 1976 yılından bu yana Fransa'da yaşıyor ve yapıtlarını Fransızca yazıyor. Amin Maluf, ekonomi ve toplum bilimi okuduktan sonra gazetecilik yaptı. Yapıtlarında Asya ve Akdeniz kültürlerini, efsane ve söylencelerini tarihsel bir bakış açısı ekseninde yapıtlarında işleyen yazar, aralarında Türkiye'de olmak üzere yayınlandığı bütün ülkelerde büyük bir ilgiyle karşılanmıştır. Bir yanıyla Hristiyan, Müslüman, Kürt, Türk ve Ermeni nitelikler taşıdığını, bir yanıyla da Fransız ve Avrupa'ya ait olduğunu söyleyen yazar 6 roman yayınladı. Afrikalı Leo 1986, Semerkant 1988, Işık Bahçeleri 1991, Le Lycée après Beatri 1992, Tanyo Kayası 1993, Le Echer du Levant 1996. Yapıcıların dışarı attıkları taş, köşe taşı olacaktır, mezmurlar. Giriş. Dicle, akıntıyla inilen ya da yelkenliyle çıkılan Nil'in tersine tek yönlü akar. Mezopotamya'da rüzgarlar tıpkı sular gibi içerilere doğru değil, dağdan denize eser. O kadar ki, süklüm püklüm geri dönüşlerinde çorak yıllar üzerinde köylerine onları çekecek olan eşek ve katırları da gidişlerinde taşımak zorunda kalır sandallar. Uzak kuzeyde doğan kayaların arasında fışkıran Dicle ile baş etmeyi sadece birkaç Ermeni kayıkçı göze alabilir. Yolcuların karşılaşmadığı, birbirini geçmediği, birbirine selam ve işaret vermediği garip bir yoldur Dicle yolu. Koruyucu meleği olmayan, kıyıdaki hurma ağaçlarından başka eşlik nedeni bulunmayan gemicinin çektiği yalnızlık duygusu bu yüzdendir. Sonra Babil'in merkezi ve Part krallarının yaşadıkları Ktesifon kentine ulaştığında, Dicle durulmuş olur, insanlar ona korkmadan yaklaşır, o artık sadece bir kıyıdan diğerine, insanlar ve eşyalarla bordasına kadar dolu, ara sıra topaç gibi kendi çevresinde dönerek deli suyun bütün azgınlıklarını yok eden, dibi düz teknelerin seyrettiği muazzam bir su koludur. İşte o zaman öyle iyi huylu olur ki kafaları kesilmiş, içleri boşaltılmış, dikilip havayla şişirilmiş hayvan derilerine yüzücülerin, yaşam kavgası veriyormuşçasına asıldıkları görülür. Mani'nin öyküsü Hristiyanlık çağının şafağında İsa'nın ölümünden 200 yıl sonra başlar. Dicle kıyılarında hala bir sürü tanrı vardır. Kimileri tufandan ve ilk yazılardan kalmış, kimileri de fatihler ya da tacirlerle gelmiştir. Ktesifon'da tek bir puta tapan pek az mümin vardır. Her bir tapınağın kutlama şenliğini dolaşıp dururlar. Bir seferinde paylarını almak üzere Mitra'nın kurban edilmesine yetişirler. Dinlenme saatinde İştar'ın bahçesinde gölgelik bir köşe kaparlar ve gün bitiminde kervanların gelişlerini görmek için İnnina tapınağının çevresine dönerler. Yolcular geceleri büyük tanrıçanın yanına sığınırlar. Rahipler onları karşılayıp kutsanmış su verirler onlara da veli nimetlerinin heykeli önünde eğilmelerini isterler. Uzaktan gelenler İnnina'ya kendi bildikleri gibi seslenebilirler. Grekler ona Afrodit derler bazen. Persler Anahita, Mısırlılar Isis, Romalılar Venüs, Araplar da Allat diye seslenirler. O her birinin süt annesidir. Süt veren memesi ebedi ırmağın suladığı kızıl toprak kokar. Orada az uzakta Seleukiya Köprüsü'ne bakan tepeler yükselir Nabu Tapınağı. Bilgelik tanrısı, kalem tanrısı Nabu, gizli, açık bilimleri, belli olan ve olmayan bilgileri gözetir. Amblemi bir kamadır, rahipleri hekim ve astrologtur. Müminleri Nabu'nun ayak ucuna her şeyden çok sevdiği kitaplar ya da yazılar bırakırlar. Babil'in görkemli günlerinde bu tanrının adı Nabunassar, Nabopolassar, Nabukodonosor gibi hükümdar adlarının önüne takılırdı. Bugün ise sadece okumuşlar Nabu Tapınağı'na uğramaktadır. Halk uzaktan saygı göstermeyi yeğler. Başka tanrıları ziyaret ettikten sonra Nabu'nun önünden geçtiklerinde adımlarını sıklaştırır, tapınağa kaçamak bakışlar fırlatırlar. Çünkü yazıcıların tanrısı Nabu, aynı zamanda tanrıların da yazıcısıdır ve yalnız o sonsuzluğun kitabına geçmiş ve gelecek olayları yazabilir. Kimi yaşlılar tapınağın toprak sarısı duvarının hizasından gittiklerinde aceleyle yüzlerini örterler. Belki Nabu hayatta olduklarını unutmuştur. Hatırlatmanın ne gereği var? Okumuşlar halkın korkusuna gülerler. İktidardan, zenginlikten hatta mutluluktan çok bilgiye değer veren okumuşlar. Nabu'yu öteki tanrıların hepsinden çok sayarlar. Tanrıların kutsal günü olan çarşambaları tapınakta toplanırlar. Suret çıkartıcılar, tacirler, kraliyet memurları her biri kendi alışkanlığına göre dolaşan canlı ve konuşkan topluluklar oluştururlar. Kimileri orta yoldan gider, kutsal balıkların yüzdüğü beyzi havuzuna ulaşmak için tapınağın çevresinde dolaşır. Kimileri daha gölgeli olan yan yoldan gitmeyi yeğler. Bu yolda kurban edilecek hayvanların bulundukları yere çıkar. Genelde ceylanlar, kuzular, tavuslar ve keçi yavruları bahçelere salıverilmişlerdir. Sadece birkaç boğa ile iki kurt kapalı tutulur. Ancak tören öncesinde tapınağın köleleri kaçak avlanmayı önlemek ve yolları açmak için hayvanları toplarlar. Çarşamba gediklileri arasında patiyi rahatlıkla fark etmek mümkündür. Yeşil ipekten acem kesimi dar paçalarına sığdırdığı bacakları, diba gömleğinin içinde sallanan cılız kolları ve canlı giysiler içinde ince bedeninin üzerine oturtulmuş dev bir heykelden çalındığı salınacak kafası ile. Üzüm tanelerini andıran kıvırcık, gür, kara bir sakal, gür kabarık saçlar ve alına bağlanmış kendi sınıfının yani savaşçıların işaretini taşıyan ince şayaktan bir şerit. Ama bu sadece geçmişten bir kalıntı çünkü Patik artık ne bir savaşçı ne de bir avcı. Gözlerinde şiddetten iz kalmamış, dudakları uzun süredir tutulan bir soruyu her an fırlatacakmış gibi devamlı oynamakta. En soylu Part ailelerinden gelme biri olarak onu görkemin her türlüsünden yoksun bırakan çocuksu bakışlar olmasa henüz 18 yaşında olmasına rağmen büyük saygınlık sahibi olabilirdi. Tanımadığı insanlara ben gerçeğin arayıcısıyım deyip kendini tanıtıp da alaya alınmaması mümkün mü? İşte o çarşamba günü de Patik bir kenara çekilmiş, havuzun üzerine eğilmiş ve elinde topuzunu okşadığı upuzun boğumlu bir sopa tutan beyazlar içindeki adama kendini böyle tanıtmıştı. Adam hiç de alaycı olmayan bir tavırla, gerçeğin iç içe yaşadığı bu yüzyılda başka nasıl olunabilir? Genç partlı bir dost bulduğunu sezinledi. Adım Patik dedi. Eslen Ekbatanalıyım. Ben de Sittay Palmira'dan. Kentliler gibi giyinmemişsin. Sınıfının adamı gibi konuşuyorsun. Adam sözlerini kızarak söylemişti. Hiçbir şey fark etmemiş olan Patik devam etti. Palmira, orada heykelsiz bir tapınak olduğu ve bilinmeyen bir tanrıya adandığı doğru mu? Adam belirgin bir bezginlikle yanıt vermeden önce bir süre bekledi. Öyle diyorlar. Demek orayı hiç ziyaret etmedin. Kentinden ayrılalı çokmuş olmuş olmalı. Palmiralı boğazını temizlemekle yetindi. Hatları sertleşti. Geciken bir dostunu bekler gibi uzaklara baktı ve Patik de üstelemedi. Bir veda sözcüğü fısıldadı. En yakın topluluğun arasına katıldı ama adamı da göz ucuyla gözlemeyi sürdürdü. Adının Sittay olduğunu söyleyen aynı yerde tek başına sopasıyla oynamaya devam etti. Ona bir kupa şarap sunulduğunda aldı. Kokusunu içine çekti, dudaklarına götürür gibi yaptı ama uşak arkasını döner dönmez kupayı bir ağacın dibine son damlasına kadar boşalttığını Patik gördü. Çekirge ızgarası sunulduğunda da davranışı aynı oldu. Önce reddediyor, ısrar karşısında bir tane alıyor, arkasına bırakıveriyor ve havuzda parmaklarını durulamadan önce topuğu ile iyice eziyordu. Buna dalmış olan Patik kendisiyle konuşulanları dinlemez oldu. Yanındakiler de kızarak çekip gittiler. Sadece törenin başlayacağını haber veren, müminleri tapınağın büyük merdiveninde toplamaya çağıran genç rahibin sesine kulak verebildi. Bazıları ellerinde hala bir kupa ya da boynundan yapılmış bir riton tutuyor. Bir yandan ilerlerken bir yandan konuşuyordu. Aniden hızlandılar. Hiç kimse törenin ilk dakikalarını kaçırmak niyetinde değildi. Özellikle bugün değildi. Bir gece önce Nabu'nun oturduğu yerde kımıldadığı, bunun da hareket etmek istediğinin göstergesi olduğu yolunda söylentiler yayılmıştı. Hatta şakaklarında, alnında, sakalında ter damlacıkları görülmüştü ve baş rahip dizüstü çökerek o çarşamba gün batarken bir tören alayı düzenlemeye söz vermişti. Çok eski geleneğe göre tören alayına yol gösteren Nabu'nun kendisi olur, rahipler onu kollarıyla başlarının üzerinde taşımakla yetinirler ve Tanrı açıkça görülmeyen itişlerle rahiplere gidilecek yolu gösterir. Onlara bazen dans ettirir, bazen de indirilmesini istediği bir yere dümdüz bir çizgi üzerinden götürülürdü. Her hareketi tepeleri tıraşlı kahinlerin yorumlamaya çalıştıkları kehanetlerdir. Çünkü Tanrı hasattan, savaşlardan, salgın hastalıklardan söz eder. Ara sıra şu ya da bu kişiye sevinç ya da ölüm işareti verir. Müminler gruplar halinde tapınağa girdikleri ve papazların ilahileri söyledikleri sırada dışarıda yalnız kalmış olan Sittay, büyük merdivenden doğu kapısına giden iç avluya geçti. Güneş Dicle'nin ötesinde bir ateş parçacığıdır artık. Meşale taşıyıcıları tapınağın çevresinde durmuşlar, papazlar Nabu'nun heykelini tütsülemekte, ilahiciler tek düze bir kudüm eşliğinde ilahiler okumaktadır. Marduk'un oğlu Nabu, kelamını bekliyoruz. Her diyardan seni görmeye geldik. Sorduğumuzda yanıtlayan sensin, bilen sensin, söyleyen sensin. Senden başka kim izlenmeyi hak etti? Senden başka kim süngümüzü hak etti? Marduk'un oğlu Nabu, parlayan yıldız, tanrılar arasında yerin çok büyük. Nabu, meşalelerin aydınlığında gülümsüyor, kalabalıktan gözlerini ayırmıyordu. Tahtın üzerinde ayakta, sakalı üzerine tam oturmuş mintanın ortasına kadar sarkıyor, damarcıklı tahtaya oyulmuş gömleği bir kaide gibi iki yana uzanıyordu. Altı rahip heykeli kaldırıp bir sedyeye oturttuktan sonra önce omuzlarının sonra da başkalarının hizasını kaldırdı. Tören alayı ilerlerken Tanrı her adımda yükselip havada uçar gibiydi. Taşıyıcıları onu pek hafif buluyorlardı, elleriyle ancak tutuyor gibiydiler. Nabu, coşkulu çığlıklar atan kalabalığın üzerinden kanalanmış gibiydi. Taşıyıcılar önce kendi çevrelerinde döndüler, sonra ana yola çıkmadan önce büyük bir daire çizdiler. Müminler çekilip yol verdiler. Şimdi tören alayı artık dışarıdaydı, küçük avluda. Tanrı kutsal su kuyularının çevresinde bir kez dolandıktan sonra merdivene yöneldi. İşte o sırada rahiplerden birinin ayağı takıldı, sendeledi, sonra diğerinin fır dönüp düşmesinden önce doğrulup dengesini bulmaya çalıştı. Heykel bırakılıverince tapınak merdivenine fırladı ve kalabalığın korkudan açılmış gözleri önünde yuvarlandı. İstediği kadar savaşçı, istediği kadar part olsun, Patik gözyaşlarını tutamadı. Onu üzen uğursuzluk belirtisi değildi. Onun için durum farklıydı, inancı aşağılanmıştı. Nabu'ya inanmak istemişti, her tarafta ona bakmak gereksinimi duymuştu. Tahtımın üzerinde görkemli, yanılmaz, yaşlanmaz, imparatorlukların çökmesine gülümseyen, felaketlere boş veren ve aniden bu düşüş, birden üzüntüsüne ara veren bir şey oldu. Felaketin meydana geldiği yere diz çöktü ve mermer döşemelerden ikisinin arasına sıkışmış bir bastonun ucunu çıkarttı. İnceledi. Hiç kuşku yok, üst kısmı kesilmişti. Patik, Sittay'ın avluda dolaştığını görünce kahrolası Palmiralı diye söylendi. Adam bir yaban otu parçasını söküp çekercesine ani bir hareketle bastonunu büktü, koparttı ve toprağa sapladı. Patik doğruldu, gözleriyle beyaz giysili adamı aradı. Boşuna. Kahrolası Palmiralı diye humurdandı. Katil var, sonra Tanrı katili diye bağırmaya kalkıştı ama rahipler gereksiz bir özenle heykelin kırılan parçalarını taşımaya başlamışlardı. Omuz kısmına yamanmış bir kol, kulağın bir parçasına yapışmış bir tutam sakal. Patik'in öfkesi yazgısına boyun eğer bir hüzüne dönüştü. Böyle bir görüntüye yol açtığı için neredeyse Nabu'ya kızdı. Sonra sabaha kadar tapınakta dolaşmak niyetiyle oradan uzaklaştı. kendiliğinden Beyzi havuz yoluna doğru yöneldi. Buğulu gözleriyle lanet olası adamın durduğu yere baktı. Oradaydı Sittay. Aynı yerde, aynı duruşu ile. Baştan aşağı bembeyaz, eliyle garip biçimde kısalmış sopasının topusunu okşuyordu. Patik gelip önüne dikildi. Gömleğinden yakalayıp adamı sarstı. Kahrolası Palmiralı dedi. Bunu neden yaptın? Adam ne şaşkınlık ne de endişe gösterdi. Kurtulmaya da çalışmadı. Konuşması sakin ve emindi. Eğer rahiplerin yürüyüşüne hükmeden gerçekten buysa, onları düşüren de odur. Orada bastonumu kırdığımı bilmiyor muydu? Tanrı'na bu ile alıp veremediğin ne? Seni cezalandırdı mı? Hasta oğlunu kurtarmayı ret mi etti? O oymalı kalasa mı kızacakmışım? O ne üzebilir ne cezalandırabilir. Kendisi için bir şey yapamayanla bu senin ve benim için ne yapabilir? Şimdi de günaha giriyorsun. Sen kutsallığa saygı göstermez misin? Benim tapındığım yere düşmez, bir yerini kırmaz, ne bastonumdan ne de alaylarımdan korkar. Adı ne? Varlıklara ve eşyalara ad veren odur. Heykeli onun için mi kırdın? Hayır, senin için Ekbatanalı. Sen ki gerçeği arıyorsun, onu hala Nabu'nun ağzından mı duyacağını sanıyorsun? Patik karşı koymadı, dalgın havuzun kenarına oturdu. Şimdiden yenilmişti. Sittay yanına gitti ve avcunu başına koydu. Gerçek çok şey isteyen bir sevgilidir Patik. Hiçbir ihaneti kabul etmez. Bütün inancın ona yönelik, yaşamının bütün adları ona aittir. Gerçeği aradığın doğru mu? Başka bir şey aradığım yok. Onun için her şeyden vazgeçecek kadar mı? Her şeyden. Ya yarın bir putu kırmayı senden isteseler ne yaparsın? Patik sıçradı, düşündü. Neden Nabu'ya düşman olayım? Bu tapınakta beni bir kardeş gibi karşıladılar. Şaraplarını içtim, etlerinden yedim. Bazen de bu havuzun çevresinde kadınlar bana kollarını açtı. Bugünden sonra artık şarap içmeyeceksin, artık et yemeyeceksin, hiçbir kadına yaklaşmayacaksın. Hiçbir kadına mı? Mardini köyünde karım var. Bu bir ya karıştı, Patik'in kafası karışmıştı. Ancak Sittay soluk almasına izin vermedi. Onu bırakman gerekecek. Birkaç hafta sonra doğuracak ilk çocuğumu görmeye can atıyorum. Onları bırakırsam ne biçim bir baba olurum ben? Gerçeği arıyorsan Patik, onu bir kadının koynunda ya da yeni doğmuş bir bebeğin viyaklamalarında bulamazsın. Sana söyledim, gerçek çok çetindir. Gene de onu istiyor musun, yoksa vaz mı geçtin? Meryem Patik'i yarı yolda karşılamaya koşup nefes nefese boynuna sarıldığında, kocası kendisini iki eliyle soğuk biçimde itince yanındaki yabancının sevgi gösterilerine tanık olmasını istemediğini düşündü. Yine de azıcık buruldu ama renk vermedi ve yolun kirini atmaları için su ve havlu gönderdi. Kendisi de usulca çekildi. Bir saat sonra taraçada gerçek bir şölen düzenlemek için tekrar göründü. Mardinu toprağının turfanda ürünleriyle ve en iyisinden iki kupa şarap ile dönmüş, ardından gelen uşak büyük bir bakır sini içinde tabaklar ve güveçler getirmişti. Beyazlı adamı dikkatle dinlemekte olan Patik yaklaştıklarını duymadı. Meryem uşağı yiyecekleri yer sofrasına dizerken gürültü çıkartmaması için işaret etti. İki tabak birbirine çarpacak olsa Meryem yüzünü buruşturuyordu. Ama az sonra Patik'in sevdiği ballı katı yumurta sarılarını, hurma püreli sülünleri görünce içi rahat etti. Erkeği Ktesifon'a gittiği günler en güzel yemekleri hazırlamakla uğraşır, böylece onun evine dönmekte o acele etmesini, arkadaşlarıyla bir aradaysa bir meyhaneye gitmektense onları göğsü kabararak evine getirmesini ve kralın sofrasını taş çıkaracak biçimde daha iyi ağırlanacağından emin olmasını sağlardı. Her şeyin düzgün olup olmadığına son bir bakış fırlatan Meryem, odanın dibine bir yastığın üzerine oturmaya gitti. Kocası yalnızsa onunla bazen birlikte yemek yediği olurdu. Davetlileri varsa asla sofraya oturmazdı. Ancak davetlilerin bir eksiği olup olmadığına bakmak için fazla uzaklaşmazdı. Aradan birkaç dakika geçti. Konuşmaya dalmış olan Patik ve Sittay ellerini yiyeceklere henüz sürmüş değillerdi. Karşılarında duran ziyafet sofrasını fark etmemişler miydi? Çevreye yayılan kokuyu duymamışlar mıydı? Meryem sessizce hayıflanıyordu. Yolda yemek yemiş olsalar bile hiç değilse nezaketen bir köfte, bir zeytin, birer yudum almaları gerekmez miydi? Ne var ki konuk giysisinden bir mendil çıkartıp dizlerine serdi, sonra esmer bir ekmek çıkarttı, ağzına bir lokma götürdü. Meryem soluksuz kaldı. Yani bu herif bir dilim kuru ekmek uğruna hazırlanan bunca yiyeceğe bakmayacak mıydı? Üstelik bu kadar da değil. mendili sarılmış yerinden açarak pörsümüş iki salatalık çıkarıp bir sürahi suya soktu ve ev sahibine sundu. Sıkıldığı açıkça belli olan Patik, sebzeyi elinde tuttu ama palmiralı kendisininkini dişlemeye çoktan başlamıştı. Daha fazla dayanamayan Meryem garip adama doğru gitti. ''Bu yemeklerden konuğumuzu rahatsız edeni mi var?'' diye sordu. Adam cevap vermedi, bakışlarını kaçırdı. Patik araya girdi. ''Konuğumuz bunlardan yiyemez.'' Meryem üzüntüyle sofraya baktı. ''Hangi yiyecekten söz ediyorsun? Burada değişik o kadar çok şey var ki. Zeytinyağlılar, sade yağlılar, kızartmalar, haşlamalar, et, çiğ sebze, hatta salatalık. Konuğumuz bunların hiçbirine mi dokunamaz?'' ''Israr etme Meryem, çık dışarı. Konuğumuzu rahatsız ediyorsun.'' ''Ya sen Patik, bunca yoldan sonra aç değil misin?'' Kocası geldiğinde yaptığı gibi bir el hareketiyle onu uzaklaştırdı. Sonra da ''Bütün bunları götür Meryem.'' dedi. ''Ne o, ne de ben açız. Hiçbir yiyecek istemiyoruz. Bizi yalnız bırakamaz mısın?'' Meryem hıçkırıklara boğulmak için odadan çıkmayı beklemedi. Odasına yere yuvarlanır gibi karnını tuta tuta koştu. Dadısı tek arkadaşı yaşlı Utakim yanına koştu ve onu yere oturmuş şaşkın ve ağlar buldu. Erkekler hakkında söylenenler doğruymuş. Aşık olmaları ya da aşklarının sönmesi için bir kem göz, bir rastlantı, bir iksir yeterliymiş meğer. Utakim Meryem'in doğumuna tanık olmuştu. Annesi onu doğururken ölünce ona süt annelik etmişti. Gelin olduğunda aklayıp paklayan da oydu. Onu kendisinden başka kim teselli edebilirdi? ''Adamını bilmez misin? Kafasına bir düşünce takılınca yemeği içmeyi unutur, rengi solar, zayıflar, sanırsın aşık olmuş. Öyle olduğunu bilmiyormuşsun gibi. Bugün bir konuğu var. Sözleriyle doyuyor, yarın onu unutur. İnatçı bir aşık, sabırsız bir baba kesilir. O hep böyleydi, sen de onu hep böyle sevdin.'' ''Gözleri Utakim, gözlerini görmedin sen. Bir saniye bakışmamız her derdimi unuttururdu. Gözleri konuşsaydı dudaklarının söylediğini, ellerinin hareketini aldırmazdım. Ama bu akşam gözleri hiçbir şey demedi.'' Utakim laubalice çıkıştı. ''Erkeklerin yabancılar önünde asla sevecen olmadıklarını bilmez misin sen? Az önce konuk uyumaya gidince efendimiz yanına gelecektir. Haydi bırak da örgülerini çözeyim.'' Meryem kendisini hep kucağında sallamış olan ellere teslim oldu. Gece oluyordu, erkeği gelecekti. Geçmişte kaytardığı asla görülmemişti. Başı açık, yastığın üzerinde, çıplak ayakları daha yüksek bir yastıkta öylece yatmıştı. Utakim bir başucu sandığına ilişmiş, hanımının parmaklarını tutuyor, usulca okşuyor, ara sıra da dudaklarına götürüyordu. Sevgi dolu bakışlarını, mor yansılı saçların çevrelediği pembe yüze çevrilmişti. Sanki ona şunları söylemek ister gibiydi. ''Seni iyi tanırım Meryem. Kral kızlarının yumuşak ellerine, babasının şımarttığı kızların yufka yüreğine sahipsin. Çocukken dört bir yanın oyuncak doluydu. Genç kızken mücevherler içindeydin ve seçtiğin adamı aldın. Sonra bu bereketli topraklara geldin, kocan elinden tuttu. İlk günkü gibi kendinize ait bağlarda el ele yürüdünüz. Her mevsim toplayacak binlerce meyve buldunuz. Şimdiden karnında bir çocuk var. Zavallı kızım, o kadar mutlusun ki erkeğinin gözlerinde en ufak dalgınlıktan, en geçici uzaklaşmadan kuşku duyup sarsılıyor ve çevreni kapkaranlık görüyorsun.'' Utakim kendisi için hep çocuk kalacak kızın nemli kaşlarını düzeltti. Dalmak üzere olan Meryem gözlerini açtı ve dadısına gidip bakması için yalvardı. Konuşuyorlar, hiç durmadan konuşuyorlar. Daha doğrusu konuk konuşuyor ve efendimiz sözünü kesmekten kaçınıyor. Meryem'in kafası daha az buğulu olsaydı, Utakim'in sesinde yalanın titreşimlerini sezinlerdi. Tabii ki karşılıklı bir konuşma duymuş ve her iki adamın taraçada olmadıklarını görmüştü. Patik, konuğun odasına geceyi geçirmek için bir hasır attırmıştı. Utakim de uykuları kaçacak kadar meraklanmıştı ama uyur gibi yapıyordu. Çocukluğundan beri Meryem'i etkileyen bir dadı kurnazlığıydı bu. Her ne kadar evli ve anne adayı olsa da alt tarafı hanımı 14 yaşındaydı. İşte şimdiden daha düzenli nefes almaya başlamış, uykuya dalmıştı. Arada bir kızcağızın ağzından teselli bulmadan uyuduğunu gösterir bir hıçkırık çıksa da... Meryem aniden sıçradığında duvardaki lambanın yağı bitmek üzereydi. ''Oğlum, oğlumu aldılar.'' Çığlık atıyor, hırsla çarşafına asılıyordu. Utakim onu omuzlarından sıkıca tuttu. ''Kabus gördün Meryem. Kimse çocuğunu almadı. Burada, karnında, tehlikeden uzakta. Üstelik oğlan mı olacak, kız mı olacak belli değil.'' Meryem yatışmadı. Bir melek gördüm, bir kelebek gibi uçuyor ve vızıldıyordu. Sonra gelip karşıma kondu. Kaçmak isteyince korkmamamı söyledi. O kadar tatlıydı ki yanıma gelmesine ses çıkartmadım. Sonra aniden kuşunkilere benzeyen pençelerini uzattı ve karnımdaki çocuğu çalarak onunla birlikte gökyüzüne uçtu. O kadar yükseğe uçtu ki gözden kaybettim. Utakim teselli etmekte aciz kaldı. Bir düşün asla zararsız olmadığını bildiğinden kentin ihtiyarlarına danışmaya karar verdi. Günün ilk ışığı bir kafes aralığından içeriye süzüldü. Meryem hıçkırıyordu. Erkeği gelmemişti. Dadı ayağa kalktı. Kızgın adımlarla konuk odasına girdi. Sittay uyanmış, diz çökmüş dua ediyordu. Patik uyuyordu. Onu sarstı, telaşlıymış gibi davranarak ''Hanımın kendini kötü hissediyor. Sana yardımı ihtiyacı var.'' dedi. Patik uyku sersemi olarak karısının yanına koştu. O da görünce inledi. Korkunç bir rüya gördüm. Seni çağırdım ama gelmedin. Bir şey duymadım. Neden bu kadar uzak duruyorsun Patik? Neden benden kaçıyorsun? Uyku sersemliğiyle karısının yanına koşan Patik, ayılınca bir gün önceki soğukluğuna büründü. Meryem'in odasında rahatsız olduğu belirgin Patik, yatağa, damatlık yatağına oturmaktan çekindi ve yargılayıcısının gelmesinden korkarcasına gözlerini kapıya dikti. Karısının sistemleri karşısında katılaştı. Bir konuk ağırlandığında yanında kalmalı. Bunu bilmiyor muydun? Kim bu adam? Beni korkutuyor. Bilgece sözcüklerini anlayabilirsen daha az korkardın. Ne biçim sözler? Adam benimle bir kez bile konuşmadı. Söylediklerini kadın kısmı anlayamaz. Bu kadar önemli ne söylüyor ki? Tanrısından söz ediyor, tek Tanrı'dan. Beni ona götürmeye söz verdi ama bunu hak etmem gerek. Bundan böyle dinsizlerin yemeğini yemeyeceğim. Şarap içmeyeceğim. Bir daha asla bir kadının yanına uzanmayacağım. Ne senin ne de başkasının. Ben yiyecek de değilim, içecek de değilim. Senin çocuğunun annesiyim. Arkadaşın, dostun olduğumu söyleyen sen değil miydin? Bir keşiş gibi yaşamak üzere bütün insanlardan kaçacak mısın? Sadece erkeklerin olduğu inanırlar topluluğunda yaşayacağım. Hiçbir kadının kabul edilmediği. Karının bile mi? Senin bile Meryem. Titiz bir tanrı. Bir kadını kıskanan ne biçim tanrı bu? Bu tanrı benim tanrım ve küfredersen hemen giderim. Beni bir daha göremezsin. Affet beni Patik. Çocuksu sıcak gözyaşları sessizce akmaya başladı. Meryem bir şey düşünemez olmuştu. Alnını erkeğin koluna bastırmadan usulca dayadı. Saçlarının teli kadar hafifti. Kocasıyla bir daha ısının serinlik, nemin raiha, uyanışın unutma olduğu o anları bir daha yaşayabilecek miydi? Acemice ama sevecen bir elle Patik saçlarını okşadı. Sessizlikte ve gölgede eski hareketlerine kavuşmuştu. Onun da gözlerinden birkaç damla yaş geldi. Aralık kalan kapıdan duasını bitiren ve ev sahibini çağıran Sittay'ın sesi geldi. Patik, gitmemiz gerek, yolumuz uzun. Koca bu rahatsız edici adama lanet etmeyecek mi? Hayır, lanetlemeyecek ve Meryem'i hışımla itecekti. Telaşla koştu, arkasına bile bakmadan. Birinci ayrımın sonu, sayfa 23.